Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mart 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Habibullah'ın izinde başlıklı köşede yer alan muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı Muhabbetin Şartı Muvafakattir başlıklı yazıyı sunacağız. İnsanlığın atası Adem Aleyhisselam'ın bir imtihan hikmetine binaen dünyaya indirilmesiyle birlikte Cenab-ı Hak yüce rahmetinin ayrı bir tecellisi olarak ona ve onun zürriyetine bu yeni hayatlarında nasıl yaşayacaklarını da bizzat vahyetmiştir. Şimdi cennetten hepiniz yeryüzüne inin, size yol göstericiliğim devam edecek. Tarafımdan size bir yol gösterici, peygamber gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku da yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Ayeti kerimesi bu minvaldedir. İnsanı bütün endişe ve korkulardan kurtaracak Allah'ın razı olduğu bir hayat, ancak vahyi ilahiye muhatap peygamberlerin kutlu izlerini takiple mümkündür. Tarih boyunca Hak Teâlâ'nın murad ettiği zamanda kendilerine peygamber gönderilen bütün kavimlere Allah'a itaat etmeleri, ona karşı gelmekten sakınmaları ve gönderilen peygambere itaat etmeleri, o peygambere tabi olmaları emredilmiştir. Nebiler zincirinin son halkası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Rabbimiz tarafından ümmeti için en güzel bir örnek olarak beyan edilmektedir. Bir mümin için Cenab-ı Hakk'ın zati muhabbetine vusul, ancak Allah Resulüne tam bir ittiba, yani akidede, muamelede, ahlakta, hayatın her alanında ona itaat edip tabi olmak da mümkündür. İtaat, genel manada peygamberin sözünü kabul, buyruğunu yerine getirmek, ittiba ise ondan duyulan, ondan görülen, onun onayladığı her güzelliği aynen tatbik etmektir. Muhabbetin şartı da muvafakat ve uymaktır. Sahabe-i kiram efendilerimiz, ondan duydukları her güzelliği aynen yaşamak suretiyle kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesine nail olmuşlardır. Sünnet-i seniyye olarak ifade edilen nebevi hayat, hayatın bütün alanlarındaki Peygamber Efendimizin söz, fiil, sükut ve hallerinden ibarettir. Bir mümin hayatının her alanında ne kadar sünnet-i seniyyeye uyabiliyorsa, kalben ve fiilen Allah Resulü ile beraberliğin ve Hak Teâlâ'nın muhabbetini celbetmenin huzuruyla yaşayacaktır. Bu yazı serimizde böyle bir huzurun izinde gündelik hayatta çok zaman ihmal edilen nebevi tavsiye ve uygulamaların bir kısmını madde madde tekrar gündemimize almaya gayret edeceğiz. Rabbimizden tevfikini, refik etmesini niyaz ederiz. 1. Uykudan uyanınca hamd et. Her sabah aslında yeniden bir doğuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah uyanır uyanmaz ilk sözleri Allah'a hamddir ki bu nihai dönüş ve varışın Yüce Mevla olacağını hatırlatmaktadır. Bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun. Sonunda dönüş yine O'nadır. Böyle bir idrak, yeni güne bir mana yüklemektir. Bu şekilde uyanmak da bir taraftan bu yeni hayatı veren Yüce Rabbin farkında olmak, diğer taraftan da bugünün insana niçin verildiğini doğru okumak mümkün olur. Gün içinde hayatı, nihai dönüş gününü unutmadan yaşama iradesini kuşanmak böyle bir başlangıcın bereketi olacaktır. 2. Uyumadan önce abdestli ol. Bütün bir günü kulluk şuuruyla Rabbini görür gibi bir titizlikle ihsan muhtevasında yaşayan bir mümin, Efendimizin tavsiyesine uygun olarak gece istirahatına çekilirken abdestli olmalıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bera bin Azib'e şöyle buyurmuştur. Yatağına varacağın zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat. 3. İhlas ve Muavvizeteyn surelerini oku. Gün bitmiş ama endişeler, korkular henüz bitmemiş olabilir. Uyuyup uyanamamak da mümkündür. Bu sebeple insan günün son anlarını hem bir tevhid şuuruyla, hem de her türlü endişeden, korkudan Rabbine sığınmakla tamamlamalıdır. Tıpkı Allah Resulü'nün buyurduğu gibi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirir, sonra onlara üfler, onların içine İhlas, Felak ve Nas surelerini okur, sonra avuçlarıyla vücudundan ulaşabildiği yerleri meshederdi. Meshetmeye başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlardı. Bunu 3 defa yapardı. 4. Uyku zamanı tekbir getir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle der. Hazreti Fatıma bir hizmetçi istediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size hizmetçiden daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Yatağınıza girince veya yatağınızın başına gelince 34 kere tekbir getirin. 33'er kere tesbih, Subhanallah ve hamd, elhamdülillah deyin. Bu sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. 5. Uyku arasında uyanınca dua et. Ubade bin Samit radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduklarını nakleder. Kim uykudan uyanır da hemen zikre sarılır ve la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah der. Sonra da Allah'ım beni mağfiret et der veya başka dua ederse kendisine icabet olunur. Eğer abdest alıp namaz kılarsa namazı kabul edilir. Yukarıda zikredilen bütün bu nebevi tavsiyeleri uygulayabilmek için ortaya konacak gayretler bizler için dünyevi ve uhrevi saadetlere vesile olacaktır. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ve sahbihi ve barik ve sellim. Değerli dinleyenlerimiz, Habibullah'ın izinde köşesinde Altınoluk Dergisi'nden muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı Muhabbetin Şartı Muvafakattir başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak bu akşam programımızda. Bir başka yazıyla devam edeceğiz. Hasan Eren Ulu imzalı Bir İrfan Meclisi başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında zamanla neden güçten düştüğüne yıllar boyu kafa yoranlar, gerileme nedenleri arasında cehalete işaret kabilinden okur-yazar oranının düşüklüğünü göstererek istatistiki verilerle iddialarını kanıtlamaya çalışmışlardır. Oysa bilgi sahibi olmanın kestirme yollarından birisi de sohbet meclislerinden istifade etmektir. Süheyl Ünder, Emir Sultan başlıklı kitaba yazdığı ön sözde Jean Bouc'un insan %20 okumakla %80 sohbetle yetişir dediğini nakletmektedir. Doğrusu Osmanlı kültür ve medeniyetinin temeli de sözlü kültüre dayanmaktaydı. Camide, konakta, kahvehane ya da bir attar dükkanında kurulan sohbet meclisi dinleyenleri aydınlatmak için adeta bir akademi işlevi görmüştür. Böylesi sohbet meclislerinde yetişen Samiha Ayverdi hanımefendi konuyla alakalı olarak Osmanlı medeniyeti şifahi bir medeniyetti. Bu şifahi kültür nesilden nesile gürül gürül akar ve cehaleti süpürüp götürürdü ifadesini kullanmıştır. Tıpkı onun dediği gibi, yüzlerce kitaptan edinilen bilgi birikimi bir arının bal özü toplayıp bal yapmak için çalıştığı gibi ustaca sohbete katılanların istifadesine sunulurdu. Bu yüzden bizim kültürümüzde sohbet meclisinin bir adı da irfan meclisidir. Bilgiye kanat çırpanların kendilerini ve dünyayı tanıdıkları bir meclis. Üsküdarlıların maziyle bağ kurmasında önemli bir yeri olan yazımız konusu attar dükkanı, hem bir ticarethane hem de devrini aydınlatanların sık sık sohbetleriyle ısıttıkları bir irfan meclisi olma vasfını taşımıştı. Kubbe altı lügatında attar, güzel kokular, baharat, şifalı otlarla iğne, iplik, kağıt gibi ufak tefek ev eşyasının satıldığı yer olarak anlatılmaktadır. Üsküdar'ı ve Üsküdar'daki attar dükkanını tüm renkleriyle anlatan Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdarlıların attar kelimesini aktar olarak telaffuz ettiğini ve dükkanı işleten Bekir Efendi ile Sami Efendi'nin de Üsküdar'da aktar hocalar diye anıldığını söylemiştir. Üsküdar'da Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde Mimar Sinan Hamamı'nın hemen hemen karşısında yer alan bu dükkanın İstanbul'un dört bir yanından gelen müşterilerce kabul görmesinin sebebi belki de insani ilişkilere gösterilen özen olsa gerektir. Geçmişten bir sayfanın günümüze değer yargısı olarak aktarılması gibi bu ticarethanede müşterinin hakkının geçmemesi için çok hassas davranıldığı öteden beri söylenmiştir. Misal vermek gerekirse, tartılması gereken malın darasının alınmasıyla yetinilmediği, tartılan malın daha ağır çekmesine dikkat edildiği, hatta baharat alacaklara baharatın bayatlayınca kokusunu kaybedebileceği, bu yüzden daha az almalarının dehlerine olacağı bile hatırlatılırmış. Daha fazla para kazanmaya duyulan istek, demek ki fütüvvet ahlakıyla böylece ahlaki bir çizgiye çekilebiliyordu attar dükkanında. Üsküdar'a farklı bir hava katan bu küçücük fakat şirin dükkan neredeyse ağzına kadar dolu olmasına rağmen hafta sonları 7-8 kişinin toplanıp sohbet ettiği bir meclis haline dönüşürdü. O dönemde Üsküdar'da benzer sohbetlerin tertip edildiği farklı sohbet meclisleri vardı elbette. İçlerinde Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nin büyük öneme sahip olduğu da bilinmektedir. Fakat Üsküdar Mevlevihanesi'nin son şeyhi Ahmet Remzi Akgürey'in müdürlüğünü üstlendiği bu kütüphanedeki sohbet meclisi bile aktar hocaların dükkanına uğrayanlar kadar geniş bir kitle oluşturamamıştır. Peki attar dükkanına kimler gelirdi? Ahmet Yüksel Özemre hocaya kulak verelim. Buraya Rufai Şeyhi Sarı Hüsnü Efendi, Sandıkçı Dergahı Şeyhi Haydar Efendi, Eşrefe'de Özbekler Tekkesi Şeyhi Necmettin Özbek Kankay, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii Baş İmamı Nafiz Uncu, Necmettin Okyay, Osmanlı Hanedanı'nın son müezzin başısı Hafız Muhiddin Tanık, Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Ama Tevfik, ressam Hoca Ali Rıza Bey gelirdi. Bir de bu irfan meclisinden yetişenlere göz atalım. Mustafa Düzgünman, Ahmet Yüksel Özemre, Niyazi Sayın, Sacit Okyay, Nezih Uzel, Ali Alparslan, Uğur Derman, Güngör Şatıroğlu gibi çok kıymetli isimler attar dükkanındaki bu irfan meclisinde yetişmişlerdir. Hemen buraya yine Samiha Ayverdi hanımefendinin naklettiği bir konuya dikkat çekmeliyiz. Bağdat müftüsü Zevahi, geniş bilgi birikimine rağmen neden kitap yazmadığını soranlara, "Öğreticiliğim beni yazı yazmaktan alıkoydu. Ama pişman değilim. Talebelerimin mecmuundan öyle bir eser meydana getirdim ki, bunların her satırı ilim adına bir müelliftir." cevabını vermiştir. Üsküdar'daki attar dükkanında oluşturulan sohbet meclisinde öğretici konumunda olanlar, Zevahi'nin dediği gibi öyle şahsiyetlerin yetişmesine vesile olmuştur ki, kültür tarihimize dair büyük bir kırılmanın önüne geçebilmiştir. Neyzen Niyazi Sayın da bu attar dükkanında kavuştuğu maddi ve manevi muktesebata dikkat çekmek için, "Biz bu dükkandan geçmemiş olsaydık, şimdi 7 dükkan süprüntüsünden beter olurduk," demiştir. Yarım asırdan uzun bir süre Üsküdar'ın kültür hayatına etki eden attar dükkanı, zamanın başkalaşması, insan profilinin değişmesi nedeniyle ne yazık ki 1991 yılında kapandı. Attar dükkanında kurulan irfan meclisi olmasaydı, Yahya Kemal'in fethi gören Üsküdar diye övdüğü Üsküdar'ın büyük bir yönü eksik kalacaktı. Değerli dinleyenler, Hasan Erenoğlu'nun kaleme aldığı Bir İrfan Meclisi başlıklı yazıyı paylaştık. Bu yazının devamında Binbir Hünerli başlığıyla kısa bir not var, onu da paylaşalım sizinle. Attar Dükkanı'nın müdavimlerinden Necmettin Okyay Hoca'dır. Necmettin Hoca, Üsküdar'daki Gülnuş Valide Sultan Camii'nde imamlık yapmasının yanı sıra birçok sanat dalında ihtisas kazandığı için kendisine Hezarfen denilmiştir. Necmettin Hoca, Özbekler Tekkesi Şeyhi Ethem Efendi'den Ebru sanatını, Sultan Abdülaziz'in okçubaşısı Seyfettin Bey'den kemankeşliği, bunların yanı sıra hattatlığı, ciltçiliği öğrendi. Ebru sanatında daha ileriye giderek kendi adıyla anılacak çiçekli ebrular yapmayı başardı. Evinin bahçesinde yetiştirdiği güllerin namı İstanbul'da yayılan Necmettin Hoca'nın yaklaşık 400 çeşit gül yetiştirdiği ve bunların isimlerini de tek tek bildiğini Mehmet Şevket Eygi Bey nakletmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Doktor Alican Tatlı'nın kaleme aldığı Bir Kitapla Değişen Hayatlar başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan hayatı boyunca öğrenmeye açık bir varlıktır. Önemli olan insanın öğrenmeyi istemesi, kendini geliştirmeye talip olması ve buna inanmasıdır. Öğrenme vasıtalarından biri olan kitaplar, insanlara düşünce biçimleri ve yeni fikirler sunma konusunda destekleyici birer rol üstlenirler. Bu sayede insanlar başkalarından etkilenerek yeni kararlar almaya başlarken, aynı zamanda elde ettiği tecrübeleri başkalarına taşımaya devam ederler. Bu yüzden muhtevası güzel ve faydalı kitaplar, insana maddi ve manevi açıdan paha biçilemeyecek zenginlik kazandırır. İnsanın ufkunu derinleştirir, bakış açısını genişletir, ruhunu olgunlaştırır, bazen de aradığı huzura kavuşması için insana destek olur. İnsanın ruhen ve fikren beslenmesinde, hayatının şekillenmesinde, müsbet ya da menfi istikamete yönelmesinde önemli bir rol üstlenen kitaplar, Hüdayi gönüllülerinin 28 yıllık yurt dışı hizmetlerinde önemli bir yere sahiptir. Hüdayi gönüllüleri tarafından birçok dilde yayınlanan yüzlerce farklı kitap ve dergi milyonlarca insana ulaştırılmıştır ki bu eserlerin neredeyse tamamına www.islamicpublishing.org sitesinden PDF formatında ücretsiz olarak erişim imkanı bulunmaktadır. Biz en küçüğünden en hacimlisine kadar kaleme alınıp dünyanın birçok yerine ulaştırılan her bir çalışmanın istikbali yazılmış alıcısı meçhul mektuplar olduğuna inanırız. Nitekim bu mektuplar sayesinde ihtida etmiş yani Müslüman olmuş veya tövbe ve istiğfar ederek yeniden İslam'ı yaşamaya başlamış yüzlerce insanın mektup ve mailleri ulaşmaya devam etmektedir. Bu kitap ve dergiler belki şimdi daha doğmamış bir çocuğun ileride hidayetine vesile olabilecektir. Son misal, bu kitaplar sayesinde hidayetle şereflenen iki Filipinli kardeşimizin hikayesidir. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Mehmet Rıza Derindağ isminde Filipinler'de hizmet eden bir kardeşimiz, Erkam Yayın Evi'nin bastığı İngilizce kitaplardan yüklü miktarı Filipinlere götürmüştü. Kitapların değişik kurum ve şahıslara dağıtımını yapan Mehmet Bey, 10 Mayıs 2018'de bu kitaplardan bir kısmını Filipinler Lumpia cezaevine ulaştırdığını, mahkumların kitaplara büyük bir ilgi gösterdiğini, bu kitaplar sayesinde bazılarının hidayete kavuştuğunu, bazı Müslüman mahkumlarınsa tekrar namaz kılmaya başladığını anlatıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Müslüman mahkumlar hapishane idaresine müracaat ederek cuma namazı yeri istediler. Hapishane müdürünün tahsis ettiği bir yerde namaz kılmaya başladılar. Aynı yerde günlük okuma saatleri koyarak bir ders programı yaptılar ve kitaplardan okumaya başladılar. 4 ayda hapishanede 14 kişi Müslüman oldu. Onlardan birisi de Vladimir'di. Radyo spikerliği yapan Vladimir, Müslümanlardan uzak duruyor ve hepsini terörist sandığından onlara yaklaşmıyordu. Fakat gelen kitapları okuyan Müslümanlardaki değişikliği görmüş ve özellikle Müslüman olunca Mahmud Sami ismini alan Geri'den çok etkilenmişti. Önce bir iki derse katılan Vladimir'den sesinin tokluğu okumasının güzelliğinden dolayı mahkumlar kendileri için Muhammed Mustafa Bir isimli kitabı sesli okuyup okuyamayacağını sorarlar. Vladimir bu teklife çok sevinir. Koyu bir Katolik olan Vladimir eline aldığı siyer kitabını ders olarak okumaya başlar. Güzel okumasından etkilenen bir başka Filipinli Müslüman olur ve Hamza ismini alır. Sonra da Vladimir'e teşekkür eder. Nihayet kitabın Peygamber Efendimiz'in çocukluk yılları ve gençlik yıllarını anlatan kısımları biter ve sıra nübüvvetin verildiği ilk emrin nazil olduğu bölüme gelir. Vladimir bu bölümde tam mübarek Ramazan ayının 17. günüydü. Resul-i Ekrem Efendimiz Hira mağarasındaydı. Cebrail aleyhisselam geldi ve Hazreti Peygamber'e oku dedi. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem karşılığını verdi. Paragrafını okumaya başlıyor. Ancak bu paragraftaki oku kelimesini söyledikten sonra sanki dili tutuluyor ve ondan başka bir kelime okuyamıyor. Sonra tekrar deniyor ama olmuyor. Vladimir okuyamıyor artık. Oku diyor ama ondan sonrasını okuyamıyor. Kitap o hali öyle tasvir ediyor ki sanki siz de Hira'dasınız. Vladimir ağlamaya başlıyor ve ben de Müslüman olmak istiyorum diyor. Kitabı okumaya başladıktan kısa bir süre sonra hapishanede şehadet getirerek Müslüman oluyor ve birkaç hafta sonra da hiç ummadığı halde tahliye oluyor. Bunu da Allah'ın Müslüman olduğu için kendisine bir ihsanı olarak görüyor. Vladimir yani yeni adıyla Said Emir bundan sonra toplumun gözünde bir suçlu olarak addedilse de tebliğ ve temsil görevini hakkıyla yapmaya ve çevresine örnek olmaya çalışacaktır. Güzel bir Müslüman olmaya gayret eder fakat gelin görün ki mum dibine ışık vermez misali, genç hanımına İslamiyet'ten her bahsettiğinde hanımı ona bir uyuşturucudan içeri girdin, başka bir uyuşturucu olan İslam'da dışarı çıktın diye çıkışmaktadır. Yapacak çok bir şey kalmamıştır. Ne kadar anlatsa da hanımı oralı olmaz derken kendi kendine teşekkür eder ve ben nasıl Müslüman oldum? O kadar suçlu arasında İslamiyet'i bana tanıtan aslında bu Muhammed Mustafa kitabı olmuştu der. Bu düşünce ve duayla kitabı hanımının eline verir. Birkaç gün sonra hanımı Hatice ne büyük bir hanımmış. Muhammed doğru sözlü olmasa ona ilk iman eden hanımı olur muydu? En büyük desteği hanımından görür müydü? Der ve o da Müslüman olur. Elhamdülillah. Her iki kardeşimizin hidayetini tebrik ediyor. Cenab-ı Hak'tan hidayetlerini daim kılmasını niyaz ediyoruz. Ayrıca Allah Teala Hazretleri, kitabın müellifi Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ve muhibbanından sonsuz razı olsun. Bu eserleri basan, dünyanın en ücra yerlerine ulaştıran, bu hizmete vesile olan herkesi Firdevs cennetlerinde ebedi saadetlerine nail eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Doktor Alican Tatlı'nın kaleme aldığı Bir Kitapla Değişen Hayatlar başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geçeniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.